Sayın Hasan Aştürer, bu haftanın Kıbrıs gündeminde öncelikle Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türkiye'nin sadece adanın kuzeyi için garantör olacağı yönünde verdiği sinyalden başlayalım ya da böyle bir sistem önerisinden başlayalım. Anastasiadis, Rum Cumhurbaşkanı, Türk askeri eğer adada kalmazsa, askerlerin tamamı adayı terk ederse bu öneriye sıcak bakabiliriz demiş. Garantör konusunda Türkiye'nin sadece adanın kuzeyinde garantör olmasına sıcak bakabiliriz demiş. Bu konuda neler söylenebilir?
Garantiler konusu Kıbrıs sorunun önemli parçalarından biri olarak görülüyor. Neden böyle görülüyor? 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası'na göre Türkiye, Yunanistan ve İngiltere garantör ülkelerler ve müdahale hakları vardı. 1974 yılındaki Kıbrıs Adası'nda önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor. Baktığınız zaman bir garantör Yunanistan darbe yaptı. Öteki garantör ülke Türkiye müdahale etti ve adadaki anayasal düzeni yerine yeniden düzenlemek yerine bölünmüş bir yapının ortaya çıkmasına neden oldu. Rumlar açısından söylüyorum. Üçüncü garantör ülke ise seyretti. Dolayısıyla Kıbrıslı Rumlar garantilerin devamına pek de sıcak bakmıyorlar. Daha doğrusu kalkması gerektiğini sanıyor. Bir bağımsız ülke için garantör ülkeye ne gerek var deniliyor. Bu tartışılırken Kıbrıs Türk tarafının bir biçimde garantiler konusunu önce Ankara'ya sonra da müzakere masasına müzakere olmayan müzakere şekliyle bir biçimde bıraktığı konuşuluyor. Bu çerçevede yaklaşım şu: mevcut garantilerin tamamen ortadan kalkması mümkün mü? Türk tarafı açısından mümkün değil. Mevcut garantilerin aynen devamı mümkün mü bir anlaşmada? Rumların tepkisi nedeniyle mümkün değil. O zaman bu garantilerin revize edilmesi mümkün mü? Bunu herkes evet diyor. Ve oluşacak iki devletli, kurucu devletli yapı içerisinde Türkiye'nin örneğin Kıbrıs'ı Türklerin garantörü olması ama eğer ihtiyaç durumunda federal yapının da talebi halinde böyle bir garantörlüğün adanın bütünü içinde geçerli olabileceği, ancak etkin ve fiili garantörlük ve müdahalenin Kıbrıslı Türklere dönük olması, Yunanistan'da Kıbrıslı Rumlara dönük bir sınırlaması olması. Buna örnek de veriliyor. Örneğin deniliyor Kıbrıs'ın kuzeyinde 80 bin 100 bin öğrenci vardır. Öğrenci hareketleri eyleme dönüşür ve büyük bir olay çıkarsa Türkiye gelsin adanın kuzeyinde bir garantörlük yapsın ya da bu başka nedenle Kıbrıs Türk Devleti'nin talebiyle. Örneğin şöyle uluslararası bir terör olayı adanın bütününde etkili olur ve adanın kendi güvenlik yapısı bunu karşılayamazsa garantör ülkeden adanın bütününe bir destek talebi olabilir yaklaşımı var. Bu konudaki esneklik garantörlük konusunun aşılması bakımından bir fırsat olarak görünüyor ve Kıbrıs Türk tarafının bu konudaki yaklaşımı sorunun aşılmasında bir fırsat olarak nitelendiriliyor. Ancak resmen müzakere masasında taraflar pozisyon alıp görüş alışverişinde henüz bulunmuş değil.
Adadın kendi güvenlik sisteminden söz ettiniz. Hazır konu oraya gelmişken ben de şunu sorayım. Adada Kıbrıs ordusu, bir karma profesyonel Kıbrıs ordusu, işte Türkiye'deki gibi ya da belki de Yunanistan'daki gibi herkesin zorunlu olarak askere gittiği, belirli bir yaşa geldiği zaman askere kaydolmak zorunda olduğu bir askeri sistem değil de profesyonellerden oluşan, Avustralya'daki gibi profesyonel ordu kurulması, her iki taraftan, Rumlardan ve Türklerden bir ordu oluşturulması yönünde hazırlık yapıldığı ya da anlaşma yapıldığı şeklinde de haberler var. Adanın güvenliği açısından yeterli olur mu böyle bir çalışma?
1960 Kıbrıs Cumhuriyeti'nde de iki tarafın profesyonel askerlerinden oluşan bir ordusu vardı. Komuta kademesinde de bir Rum general ve bir Türk general vardı. Hatta Hüsamettin Taniyar Kıbrıslı bir Tuğ general olarak Kıbrıs ordusunda görev yapıyordu. Ancak tam yetişmeden bir 60-63 arası 3 yıllık dönemde oluşmuştu. Fiilen etkin bir ordu olarak var olmadı. Yeniden bir çözümde ise henüz iki tarafın ordu konusunda buluşmadığını görüyoruz. Kıbrıs Türk tarafı daha ziyade polis teşkilatına bir takım üst görevler verilerek ordu ihtiyacının da cevap vermesini savunurken Kıbrıs Rum tarafı Kıbrıs ordusunun konuşulmasını istiyor. Ancak henüz bu konuda da net bir buluşma yok. Ancak sorunun aşılabileceği ve ortak bir ordunun kurulabileceği yaklaşımı da var. Ancak Kıbrıs Türk tarafı daha fazla polisin güvenlik konusunda yeterli olacağı bir yapıyı savunuyor.
Gelelim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye'ye olan borcuna. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin borcunu silmesi ya da silmemesi yönünde tartışmalar yaşanıyor. Bu tartışmaya Rum kesimi özellikle ağırlıklı olarak katılıyor. Kıbrıs'taki Rumlar, Kıbrıs yönetimi, Kıbrıs Cumhuriyeti. Çünkü ileride bir barış süreci ya da birlikte aynı ülkeyi, aynı bayrak altında bir cumhuriyeti kurma gerçekleştiğinde bu borçlar ne olacak? Kimin borcu geçerli olacak? Kimin borcu geçerli olmayacak? Bu borç işte sizin aldığınız borç hibe midir, yardım mıdır vesaire gibi tartışmalar da yaşanıyor. Ve bu özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye'den almış olduğu para ile çok yakından ilişkili. Bu konudaki gelişmeleri sizden alalım.
Kıbrıs sorununun çözümü halinde uluslararası tarafların daha önce parça parça ayrı ayrı yaptıkları uluslararası anlaşmalar ve uluslararası borçları diyelim isterseniz ne olacağı konuşuluyor tabii ki. Kıbrıs Türk tarafının uluslararası ilişkisi sadece Türkiye'ye dönüktür. Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Türkiye'nin 1964 Nisan'ından başlayarak Kıbrıslı Türklere düzenli yardımları vardır. 450 bin Kıbrıs lirası gönderilmiş ilk yardım 1964 Nisan'ında. Türkiye'nin Kıbrıslı Türklere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ya da Kıbrıslı Türklere aktarımları, parasal aktarımlarında hibe başlığı altında olanlar var. Bir de kredi olarak yapılanlar var. Sonuç itibariyle Türkiye bunları bir yere kaydetti. 8,5 milyar dolardan bahsediliyor. Bazıları bir ara 14 milyar dolar dedi. Ancak o rakam 8,5-8-10 milyar dolar civarında olduğu söyleniyor. Kıbrıslı Rumlar, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilişkilerindeki yaptığı borçlandırmanın muhtemel bir çözümde Federal Kıbrıs Cumhuriyeti'nin borç listesine yazılmasının mümkün olmadığını ve Türkiye'nin bunu silmesini talep ediyor. Kıbrıs Türk tarafı da eğer dış borçlar silinecekse Kıbrıs Cumhuriyeti'nin borçları da silinsin diye bir yaklaşım ortaya koyuyor. Rumlar bu konuda çok katı bir duruş sergiliyor. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye'ye olan borcu bir çözümde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin borcu olamaz deniyor. Ancak Kıbrıs Türk tarafı da dış borçlar eğer masaya konacaksa Kıbrıs Türk tarafına, Kıbrıs Türklerine ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir çözümde parça Kıbrıs Türk Devleti diyelim buna. Bu Türkiye'ye olan borçlarının da aynen Kıbrıs Cumhuriyeti'nin dış borçlarıyla eşit muamele görmesini savunuyor. Yabancı kaynaklar dış borçların bir sorun yaratmayacağı görüşünü ifade ediyorlar. Ancak rakamlar da oldukça yüksek. Çünkü mülkiyet sorununun çözümünde 20 milyar doların yeterli olabileceği düşünüyor. Ama Kıbrıs Türk tarafının Türkiye borcu da bu konuda ihtiyaç duyulan paranın neredeyse yarısı kadar önemli bir miktar tutuyor. Ancak iki tarafında borcu varsa iki tarafında borcu eşit muamele görecek anlayışı ağır basıyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Meclis Genel Kurulu, sabıka kaydının silinmesi ya da bunun değiştirilmesi konusunda bir yasa önerisini oy çokluğuyla kabul etti geçtiğimiz günlerde. Bu yasal düzenleme hangi amaçla yapıldı diye sormak istiyorum size.
Yasal düzenlemeyle acize kapsamında olmayan ve yüz kadar sayılmayan bir suç dolayısıyla mahkeme tarafından sadece para cezasına mahkum edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarının bu konudaki cezaların mahkeme kararıyla silinmesini düzenleyen bir yasa düzenlemesidir. Ve bir sorun yaratıyordu pek çok insan açısından. Yıllar önce bir basit suç işlemiş ama sicilinde duruyor. Ancak önemli olan tam da bu görüşülürken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarının sabıka kaydının silinmesine dönük bir yasa görüşülürken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çalışma izni, iş kurma izni ve daimi ikamet izniyle ikamet eden kişilerin sabıkalarının da gelecekteki hayatlarına engel teşkil etmemesi için denilerek onların sabıka kayıtları da silindi. Aslında bu noktada bir tereddüt var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının sabıka kayıtlarını silmek doğal karşılanıyor da vatandaş olmasına engel oluyordu. Vatandaş olmayanların sabıka kayıtları, sicilleri onların silinmesiyle birlikte ciddi miktarda insanın vatandaş olmasının önündeki engel kalkacağı yaklaşım var. Biraz da bu nedenlerle hatta yasa tasarısı ya da yasa meclisten oy birliğiyle değil oy çokluğuyla çıktı. Eğer sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına, yurttaşlarına dönük bir hap olsaydı oy birliği olabilirdi. Ancak Bu noktadaki kuşku nedeniyle oy çokluğuyla çıktı. Uygulamanın nasıl bir sonuç getireceği ve vatandaşlıkla ilgili olup olmadığı da önümüzdeki günlerde rakam netleştiği zaman daha iyi anlaşılacak.
Sayın Astura, çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda yine Kıbrıs'tan haberlerde sizlerle birlikte olacağız.
Tanju Bey, ben teşekkür ediyorum ve her zaman olduğu gibi en güzel, en içten dileklerimi Kıbrıs'tan, Kuzey Kıbrıs'tan, Avusturya'da Türkümüzün ulaştığı her yerde herkese gönderiyorum.